Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kötü zan, tecessüs ve gıybet. Allah-u Teala bize Celle Şanlı'yı Kur'an'a buyuruyor. Hucurat 12 ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Velham buyuruyor. Ey iman eden müminler. Ya başına gelince önce bir uyarı bu. Yani dikkat anlamına geliyor. Ellezine amenü kimlere bu uyarı? İman edenlere, müminlere. İctenibu kitimine zanni. İctenibu. Kaçının, sakının, korunun. Kefiren minel zanni, zannın çoğundan kaçır, uzaklaştır Mevla veriyor. Zandan uzaklaştır. Zannın çoğundan. Hepsi değil. Neden Mevla veriyor? İnne ba'da zanni ismün. Çünkü zannın bazısı günahtır, büyük günahtır. Zannın bazısı günahtır. Demek ki zan nedir? Zan, tahmin, kurgu, varsayım dayalı hayal, zan. İki ayrılıyor. Biri suizan deniyor, kötü zan. Diğeri de hüsnü zan. Hüsnü zan, güzel zannetme. Karşıki insanı güzel zannetme. Bu, tabi günah yok bunun, bu hatta sevap var bunun böyle şey. Kötü zan ise nedir? Bu günahdır. Vela tecessüsü Mevla buyuruyor. Bir de araştırmayın gizli sırlarınızı. Tecessüs yani casusluk anlamı öyle cesseden geliyor. Kimsenin gizli sırrını araştırmayınız, girişlerini. Evinde ne yapıyor, ne yapıyor araştırmayınız. Vela yalta bağ döküm bağda. Yine birbirinizi de gıybet yapmayınız. Gıybet arkadan konuşma. Hadis-i Şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimizde İyâküm vel zanne. İyâküm vel zanne zandan çok çok sakının buyuruyor Peygamberimiz. Zandan çok sakınınız. Feinne zanne ekzebil hadis. Çünkü zan yalanların en büyüğü zandır. Vela tehassesü. Birden buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri gizli konuşmayı da dinlemeyiniz. Tehassüs deniyor böyle. İlk kişi gizli konuşuyorlar. Bunu dinlemek ondan izinsiz. Bu da haram olur. Yani evde konuşuluyor. Dükkanda konuşuluyor. Eğer konuşanlar gizli konuşuyorlarsa onlara izin vermediyse o konuda dinlenmez. Vela tecessüsü bir de araştırma. Fiili olayları da gizli araştırma buyuruyor Peygamberimiz. İslam'da asıl amaç nedir? Din kardeşliğinin korunması, birliğin korunması, Müslümanlar bir beraber olduğu sürece daima Müslümanlar üstün galip gelirler. Böyle araya tefrika girince İslam birliği bozulur. Günümüzde olduğu gibi Müslümanlar ezilirler, giderler muhteremler. Şimdi kötü zan, casus ve tecessüs haram oluyor. Bu kalp olan şey kötü zan. Yani kimseye bir şey söylemesel bir insan ama bir iyi insanlara karşı, Müslümanlara karşı kötü zan beslerse, kalbinden geçerse, kimi söylemese bile bu yine haram oluyor. Tehassüs, gizli konuşmaları dinleme, gerek telefonda olsun, gerek sözlü olsun, nasıl olsa olsun, gizli konup dinlemek, bu da haram olmuş oluyor. Tecessüs de, yani casusluk, bu da olayları araştırmak. Evet, din kardeşi ne yapıyor, ne yapıyor bu derti? Araştırma bunları. Demek ki bir insan kalbiyle kötü zan beslese, gözüyle onların gizli sırrı ayıbını araştırırsa, kulağıyla de gizli konu dinlerse haram oluyor. Bize Mevlamız buyuruyor İsra 36'da Bismillahirrahmanirrahim. İnne sem'a vel basare vel fuade. İnne sem'a kulak, dinleme duygusu. Vel basare göz, dinleme, görme duygusu. Vel fuade kalp. Küllâk anlû mes'ûlâ. Bunların her bir bundan sorumlular ver işte. Demek ki kalp kötü zan beslerse, bu tabi kötü zan kulağı olduğu gibi Allah'a, peygamber olabilir kötü zan. Kalp bundan sorumlu. Göz eğer araştırırsa gizli sırları, bu da nedir? Haram oluyor. Bundan göz sorumlu ve dinleme olursa bundan kulak sorumlu muhteremler. Bir gün Hazreti Ömer Hazretleri, Hazreti Ömer halife iken gece uyuyamazdı, titrerdi böylece. Acaba aç bir kimse var mı? Hasta var, inleyen var mı diye gezerdi beyin sokaklarını, araştırdı bunları. Bir gece yine böyle dolaşırken sokak arasında, o dönemde cam yoktu pencerelerde. Bakıyor evin birinden şarap kokusu geliyor. Evden şarap kokusu geliyor. Hazreti Ömer Hazretleri bu şarap kokusunu duyunca hemen pencereden örtüyü şöyle çekip işe başlıyor, bakıyor. Bakıyor ki bir orta yaşlı bir genç gerçekten şarap içiyor. Hazreti Ömer tabi hiddetiydi yapısı Allah yolu, din yolunda. Hemen canlı işlerine giriyor. Ne yapıyorsun diye bağırıyor. Karşı tabi alkol almış anda, yer alkollü. Fakat ne diyor Hazreti Ömer'e bakamaktanlar? Ya Ömer, ya Ömer diyor. Ya ben şu an şarap içiyorum. Sen gördün, doğru. Bu haram. Haram içiyorum. Doğru. Ama sen şu anda benden daha günahkarsın diyor. Sen günah benden fazla şu anda ama. Hazreti Ömer onu bir uyardı mı hemen dinlerdi onu böyle. Korkar, Allah korkardı böyle. Peki benim günahım ne diyor? Diyor ki Mevla Kur'an'da buyuruyor diyor. Vela tecessüsü buyuruyor diyor. Kimsenin gizli işini araştırmayın Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor. Bak sen diye başını soktuğun pencereden perde araladın, benim gidişimi araştırdın. Bu haram diyor. Hazreti Ömer evet doğru diyor böyle. Peki başı ne var diyor. Mevlam buyuruyor diyor. Evlere kapına giriniz. Bin evvabiha. Evlere kapına giriniz. Sen de pencereye girdin diyor. İki, bu da tam doğru diyor. Üçüncüsü diyor, beraber diyor, izin almadan eve girmeyiniz. Hatta testinizi, daha uzun okumayan kitabları, izin almadan eve girmeyiniz başka evlere. Sen de izinsiz buraya girdin diyor. Üç, peki başka? Beraber diyor, ehline selam verin, sonra içeri girin. Sen bunu selamsız girdin böyle diyor. Hazreti Ömer Allah'tan korkuyor. Gerçekten hepsi doğru bak. Yani o dönemde alkol alan biri bile İslam'ı nasıl biliyor muhtemelen böyle. İslam biliyor. Hazreti Ömer'e çöküyor. Gözden yaş geliyor. Şöyle diyor kimseye. Peki diyor, ben de şu an tevbe edeyim Allah'a diyor. sen tövbe diyor, içki bırakmaya diyor, bu şeyle bu işi kapayalım. O kimse de hemen döküyor şaraplarını, Allah için söz veriyor Hazreti Ömer'e, tövbe diyorlar, varlıyorlar böyle. Demek ki bir insan acaba evde ne yapıyor? Mesela komşunun perdesi açık olabilir gece, ışığı yakmış olabilir. Evinde ne yapıyor acaba? Bazen de alt katta oturuyorlar. Yolda geçenler görebilir. Görebilir bunları. Araştırmamak gerekiyor muhtemelen. Evinde hatta kumar mı ne oynuyor acaba? Bunları araştırmamak gerekiyor bunları. Bizim işimiz bu değil de böyle şey. Peki bunlar böyle kalacak mı? Hayır kalmadı. Rabbim benim görevli iki melek var. İki melek var görevli. Bunlara deniyor kiramen katibin. İki katip melek var görevli bunlar. Biri sağda, biri solda. Bunlar ne yapıyor? Bunlar çekim yapıyor muhtemelen. Yazı değil, defter kalem yok böyle şey. Ama madde değil. Madde değil. Bunlar çekim yapıyorlar. Hem görüntüyü hem sesleri çekim yapıyorlar bunlara böyle. Vela Bülü bizlere Câsiye 29'da Hâzâ kitâb yentikû bil hakkı. Hâzâ kitâbına yentikû bil hakkı. Yentikû. Mahşerde amel defteri kulun eline verecek, kul bakacak ki şu bizim kitabımız hak ile konuşuyor. Yani kişinin dünyada ne konuşmuşsa, hayır şer, boş konuşmuş, gevezelik yapmış, gıybet yapmış, dedikodu yapmış, fuhuş kelamı konuşmuş, sövmüş saymış ne yapmışsa, her günü kul mahşerde bunu dinleyecek kendi sesini ve görüntüsünü dinleyecek böyle. Bir de devletler düşmana karşı casus kullanabilirler muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz kullandı casuslarını düşmana karşı kullandı bunları da. Ama kişi olarak bunu yapmak aramamış oluyor. Demek ki bir insan başkalarına kötü zanla baksa, onlara kötü yollara girse, kişi bunların gizli işlerini araştırsa, gizli konuma dinlerse, bunu hiç kimseye söylemese, içinde bunu sırlarak saklarsa, yine haram, yine günah oluyor böyle. Hem iki kat günah oluyor. Biri Allah'a isyan var bunda. Mevlam yapmayın buyuruyor. İkincisi kul hakkı var bunda. Kul hakkı var bunda. Tabii mahşerde ne olur bu mahşerde? İnsan bunun farkında bile değil. Ama mahşerde bunlar mizanla konacaklar. Üçüncü bölümü gıybete dönme şimdi. Gıybete dönme. Zaten genelde önce bir kötü zan, kötü göze bakma, sonra onu araştırma, gizli dinleme, sonra bunu yaygınlaştırma, başkasına söyleme. Buna gıybet deniyor bu sefer. Gıybet, yani o kimse yanımızda yok. Gaybane arkasından konuşma. Neyi konuşma? O kimse bundan hoşlanmaz. Yani kişi o işi yapmıştır, o sözü söylemiştir ama duyması istemez. Bunu hoşlanmaz. Buna gıybet deniyor. Peki gıybet olsa ne olur şimdi muhteremler? Hayır, dönüşürse ne olur şimdi? Bak kalktığı günü ama. Böyle. Kalktığı böyle. Yani gerçekten mahşer günü var. Mela görüyor. Yevmin asir. Allah biliyor. Yevmin asir. Çok güçgün mahşer günü. Güçgün böyle şey. Kabirden kalkan günahkarlar bile, kabirden kalkan günahkar. Yani azap görüyor kabrinde, yanıyor kabrinde, sıkıyor kabri kendisini. Azap görüyor kabrinde ama mahşeri görünce ne diyecek? Kim kalır bizi kabrimizden? Minber kadere, menbaas minber kadere bak. Kim kalır bizi böyle? Şimdi bir insan bunun bu kötü zanlını filan kişiyi ben zannediyorum ki böyle işte elinde iş güçüyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, şunu bunu yapıyor bu şekilde. Bilmiyor ama aslında. Gözle görmedi bunları böyle. Veyahut da gördü. Araştırdı, gizli araştırdı, gördü. Veya dinledi konuşmalarını. Bunu başka birisine söylerse o zaman gıybete giriyor. Günah ikiye katlıyor şimdi. Bir kişiye söylerse, tek kişi söylerse günah ikiye katladı şimdi böyle. Aldığı günah iki katına oldu böyle. O söylediği kimse o başkana söylerse ilk olarak bundan çıktığı için bu gıybet bunu açığa vurduğu için ne kadar o kişi başkana söylerse onun sinir başkana yaygınlaşırsa bunu ondan aldığı günahın bir katı da buna geliyor muhteremler. Altına çıkma bunun çok mu çok çok zor muhteremler. Günümüze gelince, günümüzde tabii basın gazete var muhteremler. Radyo, televizyon, sosyal medya böyle çok böyle farklı farklı teknolojinin verdiği şeyler var, imkanlar var günümüzde böylece. Bir insan günümüzde gizlice dinlediği şeyleri, konuşmaları, gizlice olan olayları, olur ya mesela cep telefonunu çeker bunları, sesini çeker, her neyse imkanı çok günümüzde. Kişi bunları eğer basın yoluyla, medyayla, radyoyla, televizyonda, sosyal medyayla bunu yayınlarsa artık onun işi çok zor muhtemelen. Bir kişi, bin kişi değil böylece. 10-100 binleri bulur, belki milyonu bulur böyle şimdi. Ve günah o kadar katlanıyor. Yani kimse söylemese bile haram oluyor, Allah isyan kulak oluyor. Ama bu şekilde yayınlarsa ne oluyor? Artık günah milyonlara katlanıyor, milyonlara katlanıyor. Mahşer gününde o kişi bunun altından çıkamaz mıdır? Hacı olsun, hoca olsun, şu olsun, bu olsun, ne olsa olsun, ne kadar ibadeti olsa bile bu altından çıkamaz muhtemelen böylece. Bir gün bir yerde, evde konuşma esnasında bir Allah'tan korkmayan bir fasıkın biri, o dönemin en büyük alimi, tabiinin de büyüğü, Hasan Hazretleri vardır. Onun aleyhinde konuşuyor, gıybetini yapıyor onun böyle. Şimdi şöyle böyle konuşuyor. Orada bulunan birisi de buna engel olmak kalkıyor, engel olamıyor buna, oradan kalkıyor. Çok üzülüyor ama. Hasan Hazretleri'ne geliyor. Abi oraya, buyurun bakalım. Gözden yaş geliyor, çok üzülmüş. Ne oldu hayrola? Hocam, filan yerdeydim böyle böyle diye. Birisi ismi vermiyor. Aleyhine çok şey konuştu. İçim yandı. Artık uykum kaçtı. Evlisi uyuyamayacağım. Yana geldim diyor. Biraz diyor bir teselli olayım. Ama buyurun buyurun. Gülümse hiç. Gülümse hiç. Kim diye sormuyor ama. Otur bakalım ben. Otur şuraya. Gidiyor başka bir odaya. Bir tabak. İçinde hurma. Üzerine bir bez, o zaman tabii kağıt yok, ambalaj yok, poşet yok o zamanlar. Üzerine bir bez koyuyor. Diyor ki, kimse o kişi diyor, beni alemi konuşan kişi, kimse diyor, bu tabağı hurmayı ona götür, hediye et, ben ona selam söyle, ben ona böyle diyor. Peki, neye neden soramıyor bunlar nedenini. Alıyor bunu, oraya gidiyor, hala kişi konuşuyormuş orada. Selam aleyküm selamdan sonra diyor ki Hasan Hazretleri diyor bu tabağı hurmayı sana hediye gönderdi diyor böyle. Ve sana selam söyledi. Allah Allah. Nasıl olur bu böyle ya diyor. Onu sevmem böyle diyor. Neden bu icap etti? O zaman doğru söylüyor. Ben de ona gittim böyle anlattım bu şekilde. Bu şunun daha çok kişi tacip ediyor, şaşırıyor. Allah Allah. Sen benim konuşumunu söylemişsin. Onun kızması lazımken Onun da bana kötü söylemesi gerekirken diyor, gülümsemiş. Hediye göndermiş, ona selam göndermiş diyor. Kalkıyor, o da geliyor bu sefer. Hocam, ah buyurun, özür dilerim diyor. Ben böyle böyle yaptım. Ama ben bunu bir anlam veremedim diyor. Neyse sen böyle yapmışsın. Yine gülümsüyor, arkadaş diyor, kardeşim diyor. Sen diyor, benim aleyhime konuşmak ile diyor, bana diye sevabından göndermişsin bana. Bak, onu da sevabını göndermişsin diyor. Ben diyor ki sevabını sana sevap göndereyim diyor. Ben sorma göndereyim buna karşı diyor. Hakkı bana böyle. Yine bir alemin biri. Yani Allah yolunda olan böyle. Gerçek alimler. Bir gerçek alim Allah'ı unutmayanlar. Hep Allah huzurunda olanlar böyle. Böyle bir alim bir köye camiye gidiyor. Cemaat namazı beklerken bu çok olur köylerde. Herkes birbirini tanıdığı için. Cemaat namazı beklerken başlamışlar hep gıybet iştirmiş ama. Ya filan bakma hacı olduğuna. O zaman şöyleydi, böyleydi artık fasla küsü. Allah'ın dönmüş halbuki bir kimse. Şimdi bu alim diyor ki bunlara, arkadaşlar diyor, ben diyor sizin yanınızda olsam, gıybet yapmam gerekirse diyor, ben diyor annemin gıybetini yaparım diyor. Başka yapmam diyor. Neden diyorlar? E diyor anneme sevabını göndereyim diyor. Neye başına sevabını göndereyim diyor muhteremler. Demek ki günah gidiyor muhteremler. Gıybet nedir muhteremler şimdi? Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'a sordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin eshabını eğitim metodu çok farklıydı. Bazen böyle sorularla, örneklerle onu uyardı. İyi anlamaları için. Şöyle buyurdu. Etekrem melek gıybeti. Gıybet ne biliyor musun gıybet nedir? Soru sordu onlara. Biliyor musun gıybet nedir? Sordu. Kâlû Allah ve Resulü alemi. Dediler ki Eshab-ı Kiram Allah ve Resulü bilir. Dedi gıybet. Kâle zikrük ehâke bimâ yekrehû. Bir din kardeşinin aleyhine konuşursun bimâ yekrehû. Onun hoşuna gitmediği bir halini, durumunu başına anlatıyorsun. Yani o kişi bundan hoşlanmaz, duyulmaz, istemez bunu duyduğunu. Bu gıybet budur. Kıyle. Ya Resulallah Efereyte inkâne fî ehî mâ ekûlû. Denildi ki orada bazıları, kim dedi? Zikretmiyor. Kıyle geliyor burada. Denildi. Ya Resulallah eğer o söylediğimiz şey gerçekten o kimse de varsa yapmışsa yani doğruysa bu kâle inkân fîhî matekûlû fakat iğteptehû. Eğer söylediğin doğru ise gerçekten o kimse öyleyse onu gıybet ettir. Gıybet bu böyle. Yani doğruysa söylediğin şey bir mâ yekrihi var bir de. O kimse bundan hoşlanmaz ama duyduğunu istemez böyle. O zaman gıybet diyelim. Ve in lem yekün fîhî mâ tekûlû fekad behettehû. Eğer söylediğin ondan yoksa yalansa o zaman bühtan oluyor. Bühtan. Bühtan, iftira yani. Bu gıybetten çok kat kat beri günah mıdır yani? Demek ki bir insana iftira edilirse, görmedi hale gördüm derse, konuşmadığını konuşu derse, yalan olarak uydurulursa bu gibi şeyler, günümüzde geçiyor bu olaylar, montajda şunlar bunlar, tabi Allah bilmiyor. Biz bilmiyor konudan muhtemelen. Bizim şeyimiz dini konudan bu işe girmek. Demek ki eğer Allah korusun böyle bir şey yapılırsa bu gıybeti geçiyor. Bühtan diyor bak. Bühtana giriyor. İftiraya giriyor ki bunun tevbesi de çok zor. Hele Hele böyle basınla medya şunla bunla olur yaygınlaşırsa, milyonlara yaygınlaşırsa altından çıkamam muhtemelen böyle. Abi hepimiz ondan kaçmamız gerekiyor. Bir de sır saklama. Sırrı ifşa etmeme. Emaneti gözetme. Sır saklama. Enes'in anı kal. Hazreti Enes buyuruyor. Hazreti Enes bin Malik Hazretleri. Eshab-ı her birinin farklı özelliği var. Sahabenin her peygamberimizin ancak bir yönden varis olmuştur. Hiçbir sahabe peygamberin tamamına varis olamaz arkadaşlar. İlmine, ahlakına, sırrına, şuna buna olmuşlardır. Hazreti Enes'in özelliği de farklı özelliği var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerremeden Medine'ye geldiği zaman 7 ay biliyorsunuz bir evde kaldı. Halbin Zeyd. Yani Eyüp Sultan'ın evinde kaldı. Eyüp Sultan İstanbul'da. Ülkemizi elhamdülü muhteremler. Nedir o? Peygamberimizin hadim mihmandarı. Eyüp Sultan Hazretleri. Yani çok büyük muhterem zat muhteremler. Sahabenin içerisinde büyük zat böyle şey. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince muhacir olarak onun evinde misafir oldu. Peygamber sonra eve gelince Medine halkı erkek kadın. Onlar ensar deniyor bunlara. Ensar, erkek kadın. Tabi ziyaretine geldiler. Herkes bir hediye getirmeye çalışıyor Peygamber Aleyhisselatü'nün hediye. Böyle. Tabi hediye Peygamber kendi yemiyor bunları. Yani ikram ediyor orada. Herkes hediye getiriyorlar. Ne imkanı varsa. Bir kadın vardı. Ümmü Süleym adında. Enes'in annesi işte bu. Ümmü Süleym. Bu ilk Müslümanlardan Medine'de. Daha Peygamber gelmeden Medine-i Münevvere'ye biliyorsun Akabe'de biat edildi. Medine'ye gidip Mekke'ye görüştü Peygamberimizle. İslam Medine'den duyulunca Ümmü Süleym Hazretleri hemen Müslüman oldu. İlk Müslümanlar. Korası Malik adı. Malik. O buna razı olmadı. Ben razı değilim. Olma. Sen mi yaratmadın ki? Yaratan Rabbim yarattı beni. Sen kimsin? Dinemez de bu şekilde. Kadın çok cesurdu ama kadın. Korasına sayardı. İtaat ederdi. Son derece itaat ederdi. Ama dini konuda çok cesurdu böyle. O kadar cesurdu ki her savaşa katılırdı peygamberimiz böyle. Evinde duramazdı. Benim peygamberim Aleyhisselam Hazretleri şu anda güneş altında savaşı düşmanlarla sıcak su içiyor da onu bile bulamıyor da böyle. Evinde duramazdı böylece. Kardeşi vardı Ümmü İhram. O da bununki ilk Müslümanlardan. İkisi bunlar gelirlerdi. Daha başka kadına da vardı. Gelirdi bunlar. Cephe gerisi otururlar, yanlarında sarı gebeze getirir, ilaç getirirlerdi. Hafif yaralı hemen sarardı yarasını, o yine savaşa girerdi. Eğer ağır yaralı ise, bunu çekip cephe gerisi çekerlerdi muhtemelen böyle. Ve su verdi bunlar böylece. Ve gerektiğinde bakarlardı ki, durum kritik, Resulullah tehlike durumunda hemen kılıcı kapıp, bundan savaşa girerdi muhtemelen bu şekilde. Bu Ümmü Süleym Hazretleri tabi korası Malik buna kızdı. Terk etti gitti. Şam'a doğru gitti. Gitti ama Şam'a varamadı. Yolda öldü ve öldürüldü yolda. Şam'a varamadan böylece. Ne yazık ki müşrik olarak gitti ama. Hasenis'in babası işte yani bu böyle. Hasenis tabi yetim kaldı. Yetim kaldı. Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman Hazretleriniz 10 yaşında idi. Ümmü Süleym Hazretleri sonra evlendi. Medine'li Ensar'dan Ebu Talha. Ebu Talha daha müslüman olmamıştı henüz daha. Peygamber de gelmedi daha Medine'ye. Ebu Talha müslüman olmuştu Medine'de. Buna talip oldu. Hem güzelmiş, cesaretli, çok sevdiğimiz kocasına karşı da adı meşhur Medine'de. Buna talip oldu. Bunun tabi tek şartı var. Eğer müslüman olursan evlenirim buyurdu. Ebu Talha elime bir şey müslüman oldu. Ama tam müslüman olamadı. Tam müslüman oldu sonra kendisi. Şimdi bu Peygamberimiz Medine'ye geldi Aleyhisselam Hazretleri. Medine'ye geldi. O anda da evde bir şey yok. Resulullah gidecek. Herkes bir şey götürüyorlar. Evinde bir avuç hurması bile yok. Götürecek böylece. Hurma örnek görüyorum. Medine hurma yeri olduğu için. Aklına enesi geldi. Yetim yavrusu 10 yaşında. Aldı bunu tuttu elinden. Peygamberimize geldi. Eve geldi. Biz içeri girdi. Dedi ki ya Resulallah. Hoş geldin Medine'ye tabi. Önce hoş boşuna sonra. Ya Resulallah benim dedi yavrum yetim yavrum benim bu 10 yaşında. Ama akıllıydı çok böyle. Çok zeki. İtaatkar eder. İyi huyludur. Bunu sana hediyeyi getirdim. Ben kabul et bunu böyle. Sen hizmetini seni görsün bu şekilde böyle şey. Peygamber baktı hastanese tabanın halini gördü. Peygamber kabul etti. Olur dedi. Dedi ki ya Resulallah anne yaşında ya Resulallah ne olur buna bir dua eder misin sen buna? Dua eder misin buna? Peygamber dua etti buna. Ya Rabbi, enesinin malını, evladını çoğalt. Bak. Buna ilim ver. İlim ver. Uzun ömür ver. Ve buna cenneti nasip eyle. Uzun ömür ver. Yani evladın malı çok olsun, ömrü uzun olsun, günahını affeder Rabbim, bunu cennetine idare eyle. İdare eyle. Oldu mu bu şekilde? Oldu muhtemelen. Çok malı oldu, çok evlat torunları oldu. En son ölen sahibi Basra'da. 93 kişide öldü, 103 kişide öldü. Hiç bulamadan böyle. Böyle hiç gözünü falan kaybetmedi, sağlığını kaybetmedi. Sonradan bu Basra'ya yerleşti Peygamberimizden sonra. Çok hadis-i şerif edemiş sahabeler kendisi. Ve Mevlam bunu, aynı bu şey Mevlam buna mal mülk verdi. Hepsi verdi bunlara böylece. Şimdi Hazreti Enes Hazretleri'nde bir hadis-i şerif okuyor kendisinden. Kale. Hazreti diyor ki Eta aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eta aleyye Resulullah. Eta aleyye. Resulullah benim yanıma geldi buyuruyor. Hazreti Enes tam 10 yaşlarında çocuk. Tabi oturmuyor peygamber evine devamlı. Dışarıda oynuyor çocuklarla beraber. Akşam üzeri evine gidiyor. Evde Kuba'da. Evleri Kuba'da. Sabahtan geliyor. Dışarıda oynuyor çocuklarla. Eğleniyor orada. Peygamber bunu icabına çağırıyor. Buna bir görev veriyor. Akşam üzeri evine yine gidiyor. Evine kal akşamları. Şöyle görüyor. Resulullah benim yanıma geldi. Bak yanıma geldi. Peygamberimiz onu çağırmaz da karşılığına bak muhtemelen. Bak, peygamberimize ki nezaket. Ahlak-ı Muhammediye bakın. Ahlak-ı Ahsene bakın böyle. Peygamber Enes buraya gel demezdi böyle. Gelir misin demezdi. Peygamberimiz Enes'in ayına gidiyor. Çürük. Ve yani el abi meal gılmani diyor bak. O anda ben diyor oynuyordum çocuklar beraber. Çocuk oynuyoruz beraberce, arkadaş oynuyoruz böylece. Peygamber benim yanıma geldi. Fesselemi aleyna bize selam verdi çocuklara, bize. Febahseni fi hacetin ve beni bir yere gönderdi bir haceti için. Neyse. Bunu söylemiyor bu tabi böyle. Beni diyor bir yere gönderdi. Arasamızda diyor böyle. Yani yanıma geldi, karşıdan çağırmadı. Oynuyordum ben diyor. Bir selamı hepimize verdi. Beni bir yere gönderdi. Febtertü ala ümmi. Oraya gittim, geri geldim ama geç kaldım. Akşam karanlığı bastı. Eve annemine geç gittim o akşam. Annesi bakıyor, hava karardı. Her zaman erkenden gelirdi yavrusu, yetim yavrusu Enes'ciye. Geç kaldı. Felemma cihdü kalet. Muhabbeteke. Eve gelince annem sordu bana. Enes neye geç kaldın başlayayım? Ne oldu? Nasıl bir geç kaldın? Fekulüntü Beyaz-ı Resulullah bir hacetin. Peygamberine bir yere gönderdi. Bir haceti, işi bir şey vardı. Onun için geç kaldım. Kalet. Muhaceti. Annesi soruyor. Peki ne için seni gönderdi Resulullah? Ne işi? Ne, niçin gitti oraya? Kulti inna sırrun. Çocuk bakın. O sır. Onu söyleyemem diyor. Annesi soruyor. Niçin? Ne konuştu? Ne söyledi? Ne haber gönderdi? Annesi bunu soruyor. Kulti inna sırrun. O sırrı anne diyor. Söyleyemem diyor. Kalet. Lahtu birenle bir süre sürüyor. Söylese ehadem. Annesi bana tembih ediyor. Sakın o kimse bunu söyleme yavrum o zaman madem bunu böyle böyle. Sır saklama. Bu adı şerifi adı Sahabi Bünani Hazretleri rivayet ediyor bize Hazreti Enes'ten. Sahabi Bünani bu da tabiinin büyüklerinden ve büyük keramet sahibullah kendisi Hazreti Sahabi Bünani Hazretleri 40 yıl Enes'in yanında sohbete yetişti. Basadı. İşte. Hatta Hazreti Sabit Hazretleri öldüğü gün, ersi günü bununla gidiyor arkadaşları ziyaretine, mezarına. Bugün ölüyor, ersi günü gidiyorlar mezarın ziyaretine. Arkadaşları. Tabii arkadaşlar ona yakın insanlar. Bakıyorlar muhteremler sağ eli mezarın dışında. Mezarın dışında sağ eli böyle. Eli avucu kanlı ama. Avucu kanlı, sağ dışarıda böyle. Allah ne oldu, ne diyor bakıyorlar böylece. Bu nasıl oldu bu? Uğraşıyor, oku uğraşıyorlar. Elini bir türlü bedene sokamıyorlar. Biri işlerin daha uyanıkmış. Yani gönlü uyanıkmış Allah yolunda. Bir arkadaşlar diyor, bu eli kanlı. Kanı sen necistir. Bu iş elini çekmiyor bu gibi. Bunu elini yıkayalım. Eli kendini çeker bunu böyle diyor. Hemen su buluyorlar. Bir ibrikle getiriyorlar, yıkıyorlar. El yıkanınca kendini çekmiyorlar böyle. Etrafı araştırıyorlar. Büyük bir yılan gelmiş. Genelde yılanlar yeni mezara girerler. Kanemeş girerler böyle. Yılanlar böyle. Büyük bir yılan gelmiş. Elini çıkarıp yılan boğmuş muhtemelen. Sıkmış böyle. Ölü yılan, yılan parçalamış böyle. Ölü sıkmış yılanı böyle. Hazreti Sahabi Bünani Hazretleri yani böyle ölümden sonra bile kerameti görünen bir tabiin büyüklerinden kendisi. Hazreti Enes diyor ki buna hadisten sonra ya sahabi eğer bir kişiye o sırrı söylemem gereseydi bunu sana söylerdim. Ama sana söylemem gerekiyor. Sırrı ifşa etmek günümüzde çok oluyor muhteremler. Biri bir sırrını söyler. Ama kimse söyleme. Olur tam söylemem. Eşine söyler, kocasına söyler, ona söyler ama kim söyleme dedi ama senden sır çıkmaz der. Bana bunu söyler. Bak, haram oluyor. Haram oluyor. Hazreti Enes Hazretleri çocuk. Hazreti Enes çocuk. Ne yapıyor? Çocuk ya ne yapıyor? Resulullah sırrı diye annesine söylemiyor. Aradan geçiyor, en aşağı 83 aradan geçiyor. Hatta sabiti de bunu söylemiyor. Söylemiyor bunu. Saklama gerekiyor. Sırrı ifşa etmek ihanet oluyor. İhanet oluyor böyle. Bir de ihanette nifak alameti. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Adem-i Rafik'i selasyon. Üç alamet vardır. İşte bulunursa da münafıktır bunlar. Üç alamet. Yani daha fazla var ayet-i şeriflerde. Bu üçü özel, öz yani böyle. Üç tane böyle temel alamet vardır ki kim de bunlar bulur kimse münafıktır böyle. Eğer biri varsa üçte bir münafık kimsenin böyle. Münafık nifak kökünden geliyor. İslam'dan kopma. Dışı Müslüman, içi kafir muhtemelen. Dışı Müslüman. Hatice sona geliyor böyle. Ve salla ve samede geliyor. Yani oruç tutsa, beş vakit namazını kılsa da, hacı da ömreye girse de, eğer bu üç alabet varsa münafıktır. Münafığın yeri cehennemin esfeli safili muhteremler. Esfeli safili cehennem bakın böyle. Yani kafirden de aşağı. Bir tabaka cehennem, aşağı doğru gidiyor cehennem. Her tabakanın bir giriş kapısı var. En aşağı tabaka, yani en sıcak, en yakıcı azap orada bunlar. Münafıklara bunlar. Neden? Çünkü kafir İslam'ı zaten tam bilemiyor bile. Araştıramıyor ama başlamıyor böyle şey. Münafık camiye girdiği halde, Müslümanlara karıştığı halde, vaiz masyada dinlediği halde yine hala da inkarcı olan kişi, işi inkarcı olan kişi ne oluyor? Bunun cezası Allah korusun, ebedi cehennem, hiç çıkmamak üzere ebedi cehennem. Cehennemde en aşağı tabakası bunlarınki. Şimdi üç alamet kimde varsa bunlar halis münafıklık. İzâ haddese kezebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Yani konuşurken hiç utanmadan, çekinme, Allah'tan korkmadan böyle çok kolay yalan söyler. Yalan söyler. Hatta pişman olur böyle. Bir de şöyle şeydir der böyle. Yani daha ilavesinin buna. Demek ki bir insanda yalancılık huyu varsa, başka yoksa bir diğer huyları, üçte biri münafık muhtemelen koyar. Durum tehlikeli. Ve izâ ve'ade ahlefe. Vaat ettiği zaman, söz verdiği zaman da sözünde durmaz. Kulf eder bundan. Yarın akşam geleceğim, işte paranı şu gün vereceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Hiç konuştum ama yapmayacak onlara muhtemelen. Sizden durmaz. Ve de tümüne hane. Kendine güvenli zaman da, bir şey mi edildiği zamanlarda ona ihanet eder. Münafık böylece. İşte bir insan kendine verilen bir sırrı olur ya mesela bir gelin, kaynana, karı kocadan birisi, bir komşusu, iş arkadaşı neyse bana bir sırrını söyledi. Ama bunu başkasına duymak istemiyor böyle. Ya bak sana söylüyorum derdim der. Bunu kimse söyleme der. Bu sırrı ifşa etti mi bu haram muhteremler. Bu nedir? İhanet olmuş oluyor. Nifak alamet olmuş oluyor. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri İzâ haddese recülüsüm etifete fe emanetünüm. İzâ haddese recülü, bir insan konuştu seninle böyle böyle. Sümiltefete konuştu gibi bakındı. Acaba gören duyan var mı bize? Bunu sakın söyleme demese bile bu emanet de peygamberi bunu sır da verilmez bakın. Yani insan konuşurken normal konuşurken sesini kıssa böyle. Yavaşça söylese ya da konuştuysa bakındı gören var mı derse bu da bir sırdır. Bunun ifşası da haram olmakta bakın böyle. Yani çok bazı günahlar var. İnsanın farkında değil muhteremler. Farkında değil bunların Allah korusun. Bunlar her bir mahşerde mizana konu gelecekler bunlar da. Bir de Hasenes'in teyzesi vardı muhterem. Ümmü Hüram diye. Ümmü Hüram annesi Ümmü Süleym. Aslında Ümmü Süleym, Süleym'in annesi, lakap aslında bu. Asıl adı Rümeysa. Başka da isim de var. Asıl ismi Rümeysa oldu. Yani söyleniyor. İki kardeş, kız kardeşi bunlar. Diğeri de Ümmü Hüram adında. Ümmü Hüram da ilk Müslümanlardan muhtemelen. Bu da ilk Müslüman Medine-i Münevvere'de Demek ki bunların gönül, İslam'a yatkın gönülleri muhtemelen. Ahlakları bile, huyları ve puta tapmama, Allah'a şirk koşmama. Bunlar İslam öncesi dönemde bile putlara tapınamamışlar bunlar. Bakıyorlar ki o Evs Hacer kabilelerin putları var tabi, heykelleri var böyle. İlk kabileci heykelleri var. Bakıyorlar bu bir taş parçası. Yontulmuş, dikilmiş bir yere. Kim yaptı bunu? İnsan yontu bunu böyle. İnsan buna şekil verdi buna. Git ona secde, eğil bükül. Ona saygı duruş yap bu şekilde. Yapamamışlar bunlar bunları. Ümmü Hiram da bu da birinde evliydi. İslam öncesi böyle. Evliydi. Bu tabi hemen Müslüman oldu. İslam'ı duyunca kocası Kays'dı adı. O Müslüman olmadı. İsrar etti. Olmayınca tabi nikah düşüyor. Şimdi eşlerden biri gayrimüslim iken eşlerden biri Müslüman oldu mu, eğer ki diğeri Müslüman olmasa nikah düşüyor muhtemelen böyle. Nikah düşüyor böylece. Tabi bu kocası Müslüman olmayınca nikah düştü bundan. Sonra tekrar tabi Hazreti Übade bin Samit var sahabeden. İlk Müslüman oldu Akabe'ye gidenlerden, belki gidenlerden Übade bin Samit onunla evlendi. Büyük sahabe kendisi. Bu ikisi peygamberimiz aynı zamanda süt teyzeri oluyor peygamberimizin ikisi. Anne tarafından süt teyze oluyor bunu peygamberimiz açısından. İkisi de peygamber aşıkı. İkisi peygamberin duramıyorlar bunlar. Böyle. Beşe gelirler, peygamberi gözlerler, ona karşıdan bakarlar, gözleri yaşlar, içleri yanar böylece. Uykuyu yemeler geceleri. Aşkın ikisi de bunlar böylece. Bunca savaşa katıyorlar, her şeye katlanıyorlar. Bu yönden peygamber bu eline giderdi. Süt teyze olunca tabii mahrem oluyor. Ne giderdi? Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ümmü Hiram evindeyken öğleden sonra gitti oraya, oturdu. Daha birkaç sahabe var, başka da var orada. Peygamberimiz uykuya daldı hafifçe. Peygamberimiz uykuya daldığı zaman 12 uyandırılmazdı. Çünkü onun uykusu da bir vahiy olur böyle şeyler. Peygamberimiz biraz uyudu, hemen doğruldu, dayanmıştı duvara, oturdu yerde. Doğruldu, Peygamberimiz gülümsedi. Hazreti Ümmü Hiram şimdi, onun evinde, Enes'in teyzesi evinde. O hafta Peygamberimiz gözleri şimdi böyle, aşık ya böyle. Ya Resulallah, neye gülümsün acaba? Yani buyurdu Aleyhisselam, Hazretleri. Bana Rabbim dedi, deniz savaşını göster, deniz savaşı. İleride, yani dedi, benden ümmeti emredi, deniz savaşı yapacaklar, deniz savaşı yani. İlk olarak bu deniz savaşı olacak, bu sayede kime katılırsa, hepsinin cennet buluyor böyle. Onlar Peygamber onlara bahsetti, sevaplarından bahsetti böyle. İlk deniz savaşına kim katılırsa, onunla hepsi yeri cennet olacak bunların böylece. Ümmü Hiram şimdi, o da mücahide kadın öyle, korkak değil. Derler. Denizden korkmuyor tabii Allah yolunda. Ya Resulallah, dua et Allah, ben de o onlardan olayım. O sayı çıkartan olayım böylece. Yani dua et Allah'ım bunu onlardan eyle. Peygamber nasıl yine daldı uykuya. Bu defa daha detaylı olarak onu Rabbim gösterdi. Muhtemelen genelde peygamberimiz daha peygamber olmadan önce bile her şeyi rüyada gösterirdi peygamberimize böyle. Nasıl olacak? Kimin ruhu olacak da bunlara böylece? Göründü böylece. Peygamberimiz yine uyandı ve gülümsedi. Yine Ümmü Hiram, ya Resulallah neyi gülümsediniz? Rabbim bana deniz savaşının daha ayrıntısını bana gösterdi. Ümmetime baktım, elinizde yok hayattan çoğunların böyle kısmı. Ümmetime baktım, gemilere binmişler, Tabi yelkenli gemiler. Gemiler böyle sürmeye gidiyorlar böyle. Dur için gidiyorlar bu şeye böylece. Ondan sonra işte deniz savaşı olacak. Ve savaşta kaç şehit verilecek? Bak, kim ölecek onu muhtemelenler? Hep kaderinde yazılı bunlar böylece. Savaş kazanılacak. Ya Resulallah, Allah ben onu olayım. Sen onu dansın be. Sen de varsın o savaşta be. Sen de varsın ama savaş kararı çıkarma esasına at üzerinde düşeceksin sen böyle. Atlaya bir şey sürüşecek, takılacak. Sen düşeceksin. O da şey olacaksın buyurun muhtemelen. Şimdi kader yönden bakınca bakınız savaş olacak. Peygamberimizden sonra din savaşı olacak. Savaşta kim işler edecekler? Bu mübarek sahibi ikram olan bu salihe bu kadın da savaş olacak. At üzerinde karaya çıkarma yaparken atına her bir şeye takılır, sürçecek. Bu diğer düşecek. Beni karma olacak. Orada şehit olacak muhterem. Bakın böyle. Peki oldu mu muhteremler? Hazreti Bekir'in döneminde Şam fetholunmuştu. Hazreti Bekir'in döneminde. Şam fetholunmuştu. Hazreti Bekir ne yaptı? Sahabelerin içinde daha çok hadis-i şerif bilenleri, daha çok kurra derler, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilenleri, fıkıh bilenleri Hazreti Bekir, onları dışarı dağıttı böyle. Yani ilim Medine'de kalmasın. İslam çünkü durmadan İslam genişliyor. Yemen her taraf İslam oldu. Şam alındı. Derken her taraf almaya başladı. İslam genişliyor. Oradan gönderirdi. Hazreti Bekir bu Ümmü Yuram'ın eşine Übade bin Hazret'in çağırdı. Sen de Şam'a git dedi böyle. Ebu Derdakran dahil bunlar böyle. Şam'a git. Orada insanlara İslam anlatın bu şekilde. Peygamberden sonra tabi bunlar Şam'a gittiler. Hazreti Ömer'in döneminde Şam valisi Hazreti Muaviye. O zaman vali Şam'da. Fakat geniş bir ülke yani Suriye'nin tamamına hakim o durumda. Humus, Hama hepsi kendisine dahil olmak üzere o mutlakaya vali, genel vali orada. Hazreti Muaviye'nin gönlüne geldi ki Kıbrıs'ı fethetmek. Kıbrıs'ı. İlk deniz savaşı yapılacak. İlk defa İslam yapılacak. Bir şey muhtemelen vakti geldi mi böyle onu gönüllere sevdiriyor. Mesela İslam'ı fetholunacak elbette geliyor böyle. Ne güzel emiri askerler. Hazreti Yıldırım Beyazıt muhteremler. İkinci Murat. Almaya kalkışlar. Nasıl olmadı böyle? Fatih olacak. Yaklaştı mı? Seviyor böyle. Hazreti Muhammed'in gönlüne geldi ki Kıbrıs'ın duyuyor metini. Oradan gelen tüccarlar giriyor. Mal falan satılıyor oralara. Fethini duyuyor böyle Kıbrıs'ın. Yeşillik, bolluk, bereketli bir yer derken duyuyor orasını. Onun fethini. Aynı zamanda Mısır her taraf İslamlaştı o dönemde. Hazreti Muhammed zamanında. Bir çıvan başlıyor Roma ait o zamanlar. Kıbrıs. Peki o da Hazreti Ömer'e. Halife o. İzin istedi. Ya Emir Emin izni verirsen dedi. Ben de Kıbrıs'ı fethetmek istiyorum. İzin vermedi. Neye vermedi? Fatih gelmemişti daha muhtemelen. Hazreti Ömer o zaman kutbu kendisi ondan böyle. O sırları biliyor kendisi. Ya Muaviye dur hareket ver. Sen gelin dur bakalım daha böyle. İzni vermedi. Çünkü o anda git dese savaş kaybedilecek, iş kötü olacak muhtemelen. İzin vermedi. Peki Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman Hazretleri halife olunca yine Hazreti Muaviye'ye mektup yazdı. Ondan izin istedi. Kıbrıs'ın fethi için izin verdi. Bir şartla. Yalnız buna kim katılacak? Gönüllüler, gönüllü. İlk deniz savaşı. Buna gönlüne katılacak. Bir de hem Suriye'den, Mısır'dan aynı zamanda iki donanma çıkacaklar. Orada birleşip o şeyi fethedecekler Kıbrıs'ı. Aslında bunu tabi alınca çok sevindi. Çünkü hadisi o da duymuş, o da be deniz savaşı olacağını duymuştu. Yani o da ne güzel emiri anlamaya geliyor. Buna da gönüllü kendisi de ve hutbeye çıktı. Cuma namazından sonra halkı ilan etti bu şekilde. Fethine deniz savaşı yapılacak, gemine gidilecek. İsteyen Allah gönüllü buna katılacak. Tabii bir katılım oldu. Hatta Ebu Zer, Ebu Darda gibi sahabeler ona katıldılar, buna muhteremler. Peki bu ne oldu Ümmü Hiram? Yaşı 84. 128. Yaşı 84 yaşında kadın muhteremler. Ümmü Hiram Hazretleri. O da gönüllü, o da katılışına böyle. Zaten biliyor katılacağını oraya böyle. Korusu da katıldı. Ona katıldılar. Has-ı Muhabe çok güzel plan yaptı ama böyle. Önce denizdeki dalgaları, hava şartlarını, rüzgarın esiş istikametlerini ve aradaki mesafeyi çok hesaplattı. Humus'tan gidildi. Humus'tan karşısına geliyor. En kısa mesafeden böyle. Ve Mısır valisiyle anlaştılar. Mısır'dan bir filo yelkeni gelip oraya çıktılar. Humus'tan çıktılar, gemine çıktılar. Şimdi öyle yaptı ki muhtemelen bakınız savaş nizamında gemilere tek sıra gidiyorlar. Tek sıra gemilere gidiyorlar. Kıbrıs'ta Roma'nın, yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun filosu var, gemileri var. Onlar alışıklar tabii gemi savaşına. Şimdi baklar ki karşıdan bir gemi geliyor. Tabii tek gemi olunca ticaret gemisi olabilir tabii. Aldırmadılar. Sonra baklar ki etrafı da yaklaştıkça arkadaşı dolu ama gemiler. Bunlara karşı Suriye gelen füreye karşı bunlar cepheye hazırlık yaparken de baklar ki güneyden Mısır'da bir şey gelince bunlar bile korku verdi bunlara. Bu filo olduğu gibi Kaşkistan'la gitti oradan. Savunması kaldı şimdi böyle. Tabi iki filo buna birleştiler. Bu da bak karadan Roma askerleri, kırmızıdaki şeyler, ona bağlananlar bir savunma savaşı yapmak kalktılar. Tabi kısa zamanda bu kırıldı. Ama yazı çıkarma başladı yemeden. Ümmü Hiram Hazretleri de at üzerinde muhteremler. Ama atının düşeceğini biliyor ama. Dikkat ediyor ama böyle. Biliyor. Dikkat ediyor böyle. Ve çıkarmada Larnaka yakınlarında oradan yaptığı çıkarma. İki yana çıkarma yapıldı böyle. Larnaka tarafında yapılan çıkarmada Hazreti Mühran orada bulundu orada. Suriye filosu. Dikkat ederken ayağının bir ayağı, atının bir ayağı bir şey bir takıldı. At birdenbire sendeleyince bu da yüzü kıvı düştü bu beyazı. Böyle düştü. İşte onun tabi mezarı Larnaka'da muhteremler. Orada türbesi de var. Meşit de var orada. Ben görmedim de. O şekilde muhteremler Larnaka'da. Ama şu anda Kıbrıs'ın Rum bölümünde. Rum tarafında Kıbrıs'ın. Larnaka yakınlarında. Meşit de var. Türbesi de var. Hatta külliye var. Böyle hala duruyor ama öyle. Dokunmaç duruyor orada bu şekilde. Buna Türk'le diyorlar Halas Sultan Türk'te bunu diyorlar. Halas Sultan. Türklerin şeymiş Halas Sultan derler kendisine. Hazretleri. Yani gerçek sahabe-i kiramdan kendisi. Şimdi bu konulara baktığımız zaman muhteremler kader açısından bakmak gerekiyor bunlara. Kader açısından. Genelde bizler yapılan savaştaki zaferleri bir kişiye veririz, insanlara böyle şey. Falan kumandan. O savaşı kazandı. Hayır muhtemelen. Peygamber bile olsa kumandan, savaşı kazanan Allah'ın izniyle kazanamam muhtemelen. Peygamber bile olsa böyle. İlk İslam'da meydan muharebesi Bedir'de oldu böyle. Bedir'de müşrikler 3 katı fazla sayısı olarak. Oğlum insan sayısı mühim. Çünkü elle savaşla kılıç yaptı savaşa böylece. 3 katı fazla Müslümanlardan. Onların çoğu zırhlı atlı. Okları çok. Yani her açıdan üstünken elhamdülillah kısa bir zamanda Müslümanlar zaferi kazandılar. Kesin zafer böyle. 70 tanesi öldürüldü müşriklerin ki Ebu Cehil başlarında, Utbe, Şeybe, Ümeyye, Halep gibi müşriklerin en başta azgınları 70 kişi orada gebertildi, öldürüldü. 70 esir alındı. Kalan da bozgun orada böyle. Artık perine kaçtılar bu şekilde böylece. Şimdi bu tabii olay olunca sandı ki Medine'de bunlar Müslümanlar. Tabii sahabeler ama aynı Müslümanlar. Bunlar da öyle bir zan. Bunlar böyle hasıl oluyor ki gönüllerinde peygamber başımızdayken bir savaşı kazanırız. Yani savaşı kazanan peygamber. O yönlendiriyor, o başımıza kazanırız bence. Böyle bir şey oldu. Arkadan Ersil Uhud Savaşı oldu. Yani müşrikler intikamla geldiler Medine'ye. Uhud Savaşı oldu. Uhud Savaşı'nda başta bir kazanma oldu ama okçuların tepeyi bırakmasıyla iç asla döndü muhteremler. O da savaştı, biz kaybettik o yer. Gerçi kesin bir zafer elde edemedi müşrikler ama biz orada 70 tane şehit verdik. Ve hatta müşrikler üstün bir durumdayken Peygamber'e oturdu. Allah'ım artık bundan fırsat vermedi. Böyle bir korku verdi onlara. Şaşkınlık verdi. Çünkü bitirdiler. Şimdi bakın, demek ki peygambere bile güven olmaz. Şimdi nasıl oluyor? İşte filan komutan, filan padişah, filan kral imparator, filan devlet başkanı, filan general, filan paşa, işte o kurtarır Türkiye'yi. O şöyle böyle yaptı bu şekilde böylece. Olmazsa Türkiye kurtulmazdı şu anda. Vakti geldi mi, Mevlam kim olsa olsun başta, ben ama bu şey yaptırmadım. Bakın deniz savaşı olacak, Deniz Savaşı olacak. 128'de. Yani peygamberden en aşağı 18 senesi ölümünden. 17 sene peygamberden savaş olacak. Deniz Savaşı olacak. Nasıl olacak? Tam ve detayları gösterelim. Evet, sonuç olarak muhterem cemaatimiz, demek ki kötü zandan hiç kaçalım, hepimiz kişi olarak kaçalım. Kimsenin gizli işini araştırmayalım. Gizli konuşmaları dinlemeyelim ve bunları söyleyen dinlemeyelim. Ortak olmayalım onlara muhtemelen böyle. Hep gıybetten kaçınalım. Şimdi kısa bir şey yapayım. İnsanların çoğunda böyle merak vardır. Başkasını araştırma. Yani bazı bu siyasete dayanabilir, menfaat dayanabilir, ticaret dayanabilir. Bir de hiç menfaati olmadığı halde kişinin. Hiçbir çıkarı olmadığı halde sırf merak. Ona kötü zamana bak, onun aleyhine konuş, onu dinle, onun sözünü naklet. Neden kaynaklıyor bunlar? Nefsi emmare. Nefsi emmare. Bir insanın nefsi emmare ise, yani nefis, insan nefsi emrinde. Ruh ezilmiş. Ruh teslim olmuş böyle. Hiç ruhun bir etkisi yok bedende. Ruhsal bir güç yok. Malumet yok böyle. Nefsi emrinde. Emrinde ise bu insan kendini unutur. Gaflete dalar. Kendini iyi görür. Üstün görür. Herkesi kötü noksan her şeyi görür böyle. Namaz bile kılsa kendi Allah'a haber der ama tembe uyuşu uyuşu böylece ne okunu bilir, ne huzur bulabilir, ne tat alabilir. Ama bunun farkına değil. Onun gözü başkasına böyle. Bak filan şöyle yapıyor, yanlış yapıyor. Filan böyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Hep kusur görür muhtemelenler. Yani ona göre en iyi o, en doğru o, en iyi insan kendisi. Herkes kusur ona göre böyle. Herkes kusuruna göre böyle. Ayetle araştırır. Ve bundan zevk alır böylece. Biri konuşurken kulak verir, girer, dinler. Bundan zevk alır. Eğer bir insan nefs-i ammare bataklığından çıkabilirse, bu da nefise cihat. Uyunursa gönlü eğer, Allah yönelirse, ölümü hatırlarsa, o mezarada tek başına kalacağını aklına getirirse, bu kişi uyandı mı, Allah yönelir, bunda Allah korkusu gönlüne gelir. Allah'ım, ben sana bunu yapamadım Allah'ım der böyle böyle. Günahlar hep gözüne gelir, günahlar hep böyle şey. Hep günahları görür bu böyle. Eyvah, şu zaman namazımı kaçırdım, cemaate kaçırdım, birisinin kalbini kırdım, yalan söyledim, ana babama itaat etmedim, yavruma iyi bakamadım. Böyle hep kendini kusurlu görmektedir. Elinde olmadan birinin gönlünü kırsa bile yüce labı çeker. Niçin böyle yaptım böyle böyle? Bu, buna göre tek kötü insan kendisi. Hep iyi görüyor böylece. Hep iyi görüyor böylece. Bu kimseye dönmez böyle böyle. Yana başına bir şey konuşurlar. Hiç durmaz böyle. Kendilerine düşler. Bu adı nefs-i levvame. Bu tevbe makamı budur muhtemelen. Böyle. Bu tevbe makamıdır. Kul devamlı tevbe eder. Allah'tan korkar. Hep kendi kusur noksan görür bu şekilde. İnşallah buna çalışalım muhteremler. Ölümü çok hatırlayarak böyle. O kesin unutmayarak, tabi unutmayarak mezarda tek başına kalacağımızı unutmayan muhteremler. Bir Allah-u Teala çok zikretmek gerekir. Allah'ı zikretmek böyle. Ama bilinçli uyanık olarak böyle bir şey. Mesela kısa olarak Allah, Allah, Allah geleceğim muhteremler. İsten kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Sübhanallah ve bihamdihi gibi bunları söylerken kul hep Allah hatırlaması gerekiyor. O Allah'ı unutmaması gerekiyor. Kul bu şey çok zikrederek, ölümü çok hatırlayarak kulun gönlü uyanmaya başlar. Ne dedi gönlü? Ruh. Ruh ben de varım.